Ayrım 8.
İşte tam o sırada orada dururken gözlerim bana bir tuhaf oyun oynadı. O zaman çok tuhafıma gittiği gibi çok sonraları bile düşündükçe garipseyecektim. Göğün buzlu ışığına bakmaktan biraz kamaşmış olan gözlerimi sağa alçak bir girintideki tavan atkısına çevirince buraya boğazından asılmış bir karaltı gördüm. Sararmış, beyazlar içinde ayağının bir tekine pabuç giymiş birisiydi. Öyle yakınımda sallanıyordu ki giysiyi süsleyen kavruk kağıda benzer dantelleri bile seçebiliyordum. Yüzü de Miss Havisham'ın yüzüydü. Üzerinden beni çağırmak istiyormuş gibi bir seyirme geçti. Daha bir dakika önce burada olmadığını bildiğim bu karaltıyı görmenin korkusu içinde önce dönüp kapıya doğru, sonra gene dönüp ona doğru koştum. Korkuların en büyüğüne işte o zaman kapıldım. Çünkü görünürde hiçbir şey yoktu. Açık, neşeli gökyüzünün buzlu ışığı, avlu parmaklığının dışından gelip geçen insanlar ve deminki etle biranın canlandırıcı etkisi olmasa sanırım kendime biraz zor gelirdim. Hatta bütün bunlar bile benim bu kadar çabuk aymamı sağlayamazdı ya, neyse ki tam o sırada Estella'nın elinde anahtar destesiyle bana doğru geldiğini gördüm. Korkudan titrediğimi görürse beni küçümsemekte haklı çıkar ama ben ona bu fırsatı vermeyeceğim diye düşündüm. Yanımdan geçerken ellerimin kabalığıyla kunduralarımın hantallığına seviniyormuş gibi zafer dolu bir bakış fırlattı. Sonra bahçenin sokak kapısını açtı, ben çıkayım diye tuttu. Yüzüne bile bakmadan gidiyordum ki beni kışkırtmak istercesine koluma dokundu. Neden ağlamıyorsun? Canım istemiyor da ondan. İstiyor işte. Bak, ağlamaktan gözleri neredeyse kör olmuş. Şimdi de dokunsalar ağlayacaksın. Alaylı bir kahkahayla beni dışarı itti, kapıyı yüzüme karşı kilitledi. Dosdoğru Bay Pumblecook'un evine gittim. Evde olmadığını öğrenince rahat bir soluk aldım. Dükkandaki yamağı Miss Havisham'ın beni hangi gün istediğini haber verdikten sonra bizim köyün 5-6 kilometrelik yoluna koyuldum. Yolda yürürken bütün görüp yaptıklarımı aklımdan geçiriyordum. En içime işleyen, kafamı en kurcalayan düşünce yontulmamış bir işçi çocuğu oluşum. Ellerimle kunduralarımın hantallığı, vale yerini oğlan demenin görgüsüzlüğüydü. Dün gece kendimi biraz bir şey sanırken şimdi bilgisiz, göreneksiz, kaba saba bir köylü parçası olduğumu anlıyordum. 9. Eve döndüğümde Miss Havisham'la evini pek merak eden ablam sürü sürü sorular sormaya başladı. Sonra da sorularına yeterince ayrıntılı yanıtlar vermediğim için enseme, sırtımın ortasına yumruklar atarak yüzümü duvardan duvara çarptı. Eğer başka çocuklar da anlaşılmamaktan, yanlış anlaşılmaktan, benim çocukken korktuğum kadar korkuyorlarsa, ki olasıdır, çünkü çocukluğumda bir doğa garibesi olduğumu hiç sanmıyorum, bu korku birçok suskunluk ve yalanların anahtarıdır. Örneğin ben, Miss Havisham'larda gördüklerimi gördüğüm gibi anlatırsam sözlerime inanılmayacağını kesinlikle biliyordum. Yalnızca bu değil. Miss Havisham'ın da anlaşılmayacağını seziyordum. Gerçi onu ben de zerrece anlayabilmiş değildim. Gene de gerçeği ablamın gözleri önüne olduğu gibi sermek, hem ona hem de Estella'ya kaba bir ihanete bulunmak olurmuş gibi geliyordu. Bu yüzden elimden geldiğince az konuştum. Yüzüm de mutfak duvarına çarpılıp durdu. En kötüsü Pumblecook amca denilen o koca zorba, benim görüp duyduklarımı öğrenmek merakıyla çatladığından ikindi üzeri çay saatinde faytonuyla ala al moru mor damlayıverdi. Bu baş belasını balık gibi açık soluyan ağzı, soru işareti gibi dikilmiş kumral saçları, kursağındaki aritmetik problemlerinin gazından inip kalkan yeleğiyle karşımda görür görmez çekingenliğim ve suskunluğumda hain bir inat olup çıktı. Pumblecook amca ateş başındaki onur koltuğuna oturur oturmaz, "Ey çocuk!" diye lafa girişti. "Nasıl vakit geçirdin bakalım gittiğin yerde?" "Zararsız efendim!" diye karşılık verdiğimi duyunca ablam bana yumruğunu salladı. Amca bey, zararsız ha diye yankıladı. Laf mı yani şimdi bu, ne demek zararsız? İnsanın kafası duvara çarpılınca alnı badanadan kireçlendiği gibi beyni de inattan kireçleniyor olmalı. Bilmiyorum. Tek bildiğim alnım badanadan ağardıktan sonra inadımın katır inadına dönüştüğüdür. Bir süre derin derin düşündükten sonra aklıma yeni bir şey gelmiş gibi. Yani zararı yok demek diye karşılık verdim. Ablam sinirli bir çığlıkla üzerime atılmak üzereydi. Joe örsünün başında olduğundan hiçbir kurtuluş umudum da yoktu. Neyse ki Bay Pumblecook, "Yok, sinirlenme hanım abla," diye araya girdi. "Sen bu çocuğu bana bırak hanım abla. Bana bırak sen onu." Sonra amca bey saçımı kesecekmiş gibi beni kendine doğru çevirerek düşüncelerini düzene sokmak için önce söyle bakalım dedi. 43 pence kaç pound? 400 pound diye yanıtlamanın sonuçlarını hesapladım. Kendi zararımı olacağını anlayarak elimden geldiğince doğru yanıt vermeye çalıştım. 8 penslik bir yanlışla kurtuldum. Bundan sonra amca bey bana para cetvelini ezbere okuttu. 12 pence 1 şilin ederken başlayarak 40 pence 3 pound 4 pence edere dek okudum. Buraya gelince amca bey beni kıskıvrak yakalamış gibi bir zafer gülüşüyle ya 43 pens ne eder diye sordu. Ben bunu uzun uzun düşündükten sonra bilmiyorum diye karşılık verdim. Tepem öylesine atmıştı ki bu hesabın yanıtını o dakikada gerçekten bilmiyordum. Amca bey boynunu şöyle bir vurdu, yanıtı benden tribüşona söküp almak istiyordu sanki. 43 pens acaba 7 pound 6 pens 3 fardens eder mi dersin diye sordu. Eder ya dedim. Gerçi ablam o saat kulağımın ikisini birden çektiyse de amca beyin şakasını boğazına tıkayıp ağzını kapamış olduğumu görünce içim yağ bağladı. Pambukuk amca kendini toparlayınca yeniden "Çocuk söyle bakalım istemişim neye benziyor?" diye sorguya girişti. "Çok uzun boylu, esmer" diye yanıtladım. "Ablam öyle midir amca bey?" diye sordu. Bay Pumblecook evet gibilerden bir göz kırptı. Ben de onun Miss Havisham'ı hiç görmemiş olduğunu o saat anladım. Çünkü Miss Havisham ne çok uzun boyluydu ne de esmer. Amca bey tepeden atarak "Aferin sana" dedi. "Güzel, amca beyle başa çıkmanın yolunu bulmuştum. Onunla boy ölçüşebileceğimi sanıyordum artık. Ablam ah keşke bu çocuk hep sizin yanınızda kalabilse amca bey. Onunla baş etmesini neyi biliyorsunuz?" dedi. Pumblecook amca "Anlat bakalım oğul" dedi. "Sen gittiğinde hanımefendi ne yapıyordu?" "Kara kadife kaplı bir saray arabasında oturuyordu" diye karşılık verdi. Ablamla amca bey birbirlerinin yüzüne bakıp kaldılar. Başka ne yapabilirlerdi? Sonra birazdan "Siyah kadife saray arabası mı?" diye sordular. "Evet" derken Miss Estella galiba yeğeni oluyor. Ona arabanın penceresinden altın tabak içinde pastayla şarap verdi. Ben de kendi payımı yemek için arabanın arkasına tırmandım. Çünkü hanımefendi öyle istedi. Pumblecook amca "Başkaları da var mıydı yanında?" diye sordu. 4 tane köpek dedim. İri mi ufak mı? Dev gibi. Onları gümüş bir sepetin içinden dana pirzolası attılar. Onlar da kapışmak için kavgaya tutuştular. Amca bey ile ablam ağızları şaşkınlıktan bir karış açık kalarak gene bakıştılar. Bense kendimde değildim. İşkence altında bir tanık gibi en olmayacak şeyleri söyleyebilirdim. Ablam bu saray arabası nerede duruyordu peygamber aşkına diye sordu. Miss Havisham'ın odasında. Gözler gene fal taşı gibi açılmıştı. Ben arabaya 4 tane süslü püslü, tantanalı yarış atı koşmak gibi bir çılgının eşinden dönerek durumu biraz kurtarmak için yalnız at filan yoktu diye ekledim. Ablam olabilir mi böyle şey amcacığım diye sordu. Neler söylüyor bu çocuk? Bay Pumblecook ben sana deyivereyim mi? Bana kalırsa çekçek arabası gibi bir şey olsa gerek bu hanım abla dedi. Miss Havisham esintilidir biliyorsunuz. Pek esintilidir. Canı isterse sabahtan akşama arabada oturur mu oturur. Ablam sen onu hiç gördün mü bu arabanın içinde amca bey diye sordu. Pumblecook amca sonunda her şeyi açıkça ortaya vurmak zorunda kalarak nasıl görebilirim kendini bilem ömrü hayatımda hiç görmemişken diye ters ters söylendi. Amma ettim be amca nasıl konuştun onunla peki? Yahu bilmiyor musun oraya gittiğimde onun oda kapısına götürürler beni kapı aralık durur o da bu yollu konuşur benimle. Bunu da bilmiyorum diyemezsin ya hanım abla. Her neyse bizim çocuk oraya oyun oynamaya gitmişti. Ne oynadınız yavrum? Bayraklarla oynadık diye yanıtladım. Kıvırdım bu yalanları şimdi düşündükçe kendi kendime şaştığıma inanmanızı dilerim. Ablam yankı gibi bayrak mı dedi. Bayrak ya dedim. Estelle elindeki mavi bayrağı sallıyordu. Ben kırmızı bir bayrak sallıyordum. Miss Havisham da kendi tuttuğu altın yıldızlı bayrağı araba penceresinden dışarı sallıyordu. Sonra hep birden kılıçlarımızı havaya kaldırıp yaşasın diye bağırıyorduk. Ablam gene yankı gibi kılıç mı diye soludu. Kılıçları nereden buldunuz ayol? Dolaptan çıkardık. Dolabın içinde tabancalar da vardı. Gördüm. Reçel kavanozları, hap şişeleri. O da hiç güneş almıyordu. Şamdanlarla aydınlatmışlardı. Pumblecook amca başını ağır ağır sallayarak çok doğru hanım abla dedi. Orası gerçekten öyledir. Kendi gözlerimle gördüm. Şimdi ikisi birden dönmüş bana bakmaktaydılar. Ben de olanca saflığımı takılmış onlara bakıyor. Bir yandan da sağ elimle pantolonumun sol paçasını büküp duruyordum. Başkaca soru sorsalardı kendimi hiç kuşkusuz ele verecektim. Çünkü o sırada bile avluda bir balon bulunduğunu söylemek üzereydim. Gene de söylerdim ya. Yoksa fabrikada ayı dolaşıyordu gibilerden bir masal mı uydursam diye duraksadım. Bu arada karşımdakiler benim önceden anlattığım akıllara durgunluk veren şeyleri konuşmaya öyle dalmışlardı ki paçayı kurtardım. Joe çay saatinde içeri geldiği zaman bizimkiler hala bu konuyla haşır neşirdiler. Ablam onu aydınlatmaktan çok kendi içini dökmek amacıyla her şeyi Joe'ya da anlattı. Joe'nun o mavi gözlerini iri iri açarak umarsız bir şaşkınlıkla devirip durduğunu görünce içim pişmanlıkla doldu. Ne var ki vicdan azabını yalnızca ona karşı duyuyordum. Öbür ikisi bana vız geliyorlardı. Joe'yu Tek Joe'yu düşündükçe kendimi bir ufak canavar gibi görüyordum. Ötekilerse oturmuş benim Miss Havisham'ın evine ve gözüne girmemden doğabilecek sonuçları tartışmaktaydılar. Miss Havisham'ın benim için bir şeyler yapacağından kuşkuları yoktu. Kuşkuları bu bir şeylerin neler olabileceği konusundaydı. Ablam mülk olasılığını savunuyordu. Amca bey ise kibar bir tüccarın, söz gelimi bir darı ve tohum tüccarının yanına çırak girmemi sağlayacak şöyle okkalı bir sermaye savını gidiyordu. Bu arada John, Miss Havisham'ın bana belki de o pirzola kapışan köpeklerden birini verebileceğini ileri sürdü. Bu parlak buluş ablamı da amcayı da küplere bindirdi. Ablam, mankafının aklı ancak bu kadar eriyorsa dedi, yapacak başka işi de varsa gidip işini yapsa daha iyi olur. Joe da gitti. Bay Pumblecook arabasına binip ayrıldıktan sonra ablam bulaşıkların başına geçince usulca demirci dükkanına girdim. O gecelik işini bitirene dek Joe'nun yanında kaldım. Sonra ateşi söndürmeden önce sana bir diyeceğim var Joe dedim. Joe nal çakma iskemlesini örsün dibine çekerek öyle mi Pip dedi. Deyiver öyleyse bakalım Pipciğim nedir bu diyeceğin. Joe diyerek onun yukarı sıvamış duran kol yenini tuttum. Parmaklarımın arasında bükmeye başladım. Miss Havisham'ın evinde olanlar üstüne neler anlattım biliyorsun ya. Biliyorum hem de nasıl. İnsanın sanki aklı duruyor iki gözü. Ah Joe çok kötü yaptım ben. Hiçbiri doğru değil o anlattıklarımın. Joe son derece afallayarak neler diyorsun sen Pip diye bağırdı. Yani söylediklerinin. Evet Joe hepsi yalandı söylediklerimin. Hepsi olamaz ki ama. Hepsi de yalan olamaz değil mi Pip? Siyah kadife kaplı saray arabası da yoktu demek istemiyorsun ya Pip. Ben durduğum yerden başımı hayır dercesine sallayıp duruyordum. Hiç değilse köpekler sahiciydi ha Pip. Dana pirzolası yoksa bile hiç değilse köpekler vardı değil mi? Köpek de yoktu. Tek bir köpek dedi Joe. Hiç değilse bir tek minicik yavru köpek. Ne olur Pip iki gözüm ha? Yoktu Joe. Hiç köpek yoktu. Ben gözlerimi umarsızlıkla Joe'ya dikmiştim. O da şaşkınlıkla üzüntüyle bana baka kalmıştı. Ama iki gözüm Pipciğim olmaz böyle şey. Bu gidişle kendini nerede bulacağını düşündün mü hiç? Çok kötü bir şey yaptım değil mi Joe? Kötü mü? Feci dostum korkunç diye Joe başsalladı. Ne oldu sana öyle? Şeytan mı dürttü ne? Ne oldu? Nasıl oldu? Ben de bilmiyorum Joe diyerek kol yenini bıraktım. Onun ayakları dibindeki küllerin içine oturup başımı önüme eğdim. Şu var ki keşke ayakkabılarım böyle yamru yumru olmayaydı. Ne de ellerim böyle kaba saba. O zaman Joe'ya çok mutsuz olduğumu ama beni çok hırpalayan ablamla amcaya bunu açıklayamadığımı anlattım. Miss Havisham'ın evinde son derece kibirli, çok güzel bir kız gördüğümü, onun bana yontulmamış köylü parçası dediğini, bunu kendimin de bildiğimi, böyle olmak istemediğimi, söylediğim yalanların da bilmem nasıl bu nedenden doğduğunu anlattım Joe'ya. Bir metafizik sorunuydu bu. Çözümlemesi en az benim kadar Joe içinde güçtü. Ne var ki Joe sorunu metafizik alandan çıkarmak yoluyla üstesinden geldi. Bir süre derin derin düşündükten sonra kesinlikle inanabileceğim bir tek şey varsa o da şudur Pip dedi. Kısacası yalan yalandır. Nereden doğarlarsa doğsunlar doğmamaları gerekir. Zaten tüm yalanlar aslında yalanların babasından doğar ki hepsi böylece tek ve aynı kapıya çıkar cancağızım. Sakın bir daha yalan söyleyeyim deme Pip. Yontulmamış olmaktan kurtulmanın yolu bu değildir çünkü. Kaba saba yok yontulmamış olmaya gelince pek çıkartamadım bu işi. Kimi yönlerden bal gibi yontulmuşsundur sen. Diyeceğim bak işte inciciksin ya. Sonra okumuşluğun yazmışlığın da var bir yandan. Yok yok ben bilgisiz görgüsüz bir çocuğum Joe. İki gözüm dün gece bana yazdığın o mektup ne güne duruyor peki? Ben ömrümde nice mektuplar görmüşlüğüm vardır hem de yüksek kişilerden. Ama işte sana yeminle söyleyeyim ki hiçbirileri kitap yazısıyla yazılmış değillerdi Pip. Hiçbir şey bildiğim yok Joe. Sen beni gözünde büyütüyorsun hepsi bu. Vallahi iki gözüm hepsi budur ya da değildir. Bir şey değiştirmez. Bilgili olan her kişi işe bilgisizlikten başlamak zorundadır. Başında tacıyla tahtında oturan kral bile o parlamento yasalarını çıkartabilmek için ne yaptı? Veliahtlığa yükseldiği zaman alfabeyi öğrenmekle başladı işi. Evet diye Joe başını anlamlı anlamlı salladı. O da A'dan başlayarak Z'ye dek tüm harfleri sırasıyla öğrendi. Gerçi bu işi ben de yaptım diyemesem de bunun nasıl çetin bir iş olduğunu çok iyi biliyorum Pip. Joe'nun bu bilgelik dolu sözleri umut vericiydi. Beni de az buçuk yüreklendirdi. Joe dalgın dalgın, zanaat ve kazanç yönünden biraz aşağı tabakadan olanlar gidip yukarı tabakadan kişilerle oyun oynayacakları yerde acaba gene eskisi gibi kendi tabakaların içinde kalsalar daha iyi olmaz mı diye düşündüm de aklıma geldi. Umarım hiç değilse bayraklar sahiciymiştir ha Pip? Değildi Joe. Bayrakların sahici olmadığına üzüldüm Pip. Aşağı ve yukarı tabaka durumlarına gelince, bunu bir iyi düşünüp taşınaraktan incelemek gerekirse de, şu sırada incelemeye kalkışırsak ablan da Kamet'e kalkışır ki bu da bile bile göze alabileceğimiz bir şey değildir. Ha, iki gözüm. Şimdi Pip, kulağını dört aç da seni gönülden seven bir dostunun öğüdünü dinle. Dostunun sana söyleyeceği şudur Pip. Yontulup incelmeyi doğru yoldan beceremezsen eğri yoldan hiç beceremezsin. Onun için bir daha o şeylerden sakın söyleme iki gözüm. Doğru yaşa, için rahat ölürsün. Bana kızmadın ya Joe. Yok cancağızım, ne var ki adı şimdi gerekmeyen o nesneler pek kuyruklu ve de sunturlu türden olup diyeceğim, hani şu dana pirzolalarıyla kapışan köpekler üstünde olanlar var ya, senin iyiliğini candan dileyen bir dostunun öğüdüne kulak verirsen, birazdan yattığın zaman duaların arasında bu nesneleri de unutma Pip. Söyleyeceklerimin hepsi budur iki gözüm, yalnız bir daha sakın ha yapmayasın. Tavan arasındaki küçük odama çıkıp da dua ettiğim sırada Joe'nun öğütlerini unutmasını unutmadım da küçük kafam öyle karışık, duygularım öyle nankörcesineydi ki uzun zaman uyanık yatarak Estella kim bilir Joe'yu görse ne kaba bulur, olup olacağı bir köy demircisi diye düşünüp durdum. Kim bilir Joe'nun elleriyle kunduraları da nasıl kaba biçimsiz görünür onun gözüne. Düşünüyorum da ablamla Joe şu sırada mutfakta oturmaktaydılar. Ben de odama mutfaktan çıkıp gelmiştim. Oysa Estella ile Miss Havisham mutfakta oturmak diye bir şey bilmiyorlardı. Böylesi köylü göreneklerinin çok üstündeydi onlar. Miss Havisham'lara gidince ne yaptığımı düşünürken uyuyakalmışım. Orada 3-4 saat yerine 3-4 ay kalmışım gibi geliyordu. Başımdan daha o gün geçmiş değil de çok eskiden olup bitmiş sık sık andığım bir olaydı sanki. Unutulmaz bir gün oldu bu benim için. Çünkü bende büyük değişimler yarattı. Zaten herkesin yaşamında böyle olmaz mı? Yaşamınızdaki sayılı günlerden bir tekini silin. Yazgınızın yönü kim bilir nasıl değişik olurdu. Bunu okurken bir dakika durun. Sizi çekip götüren zinciri düşünün. İster demirden olsun, ister altından, ister çiçeklerden, ister dikenlerden örülü olsun. O unutulmaz günlerin birinde ilk halkası yaratılmasaydı bu zincir belki de size, yaşantınıza hiç dolanmayacaktı. 10. Birkaç gün sonraydı, sabahleyin parlak bir fikirle sevinerek uyandım. Yontulmak için atabileceğim en güzel adım Biddy'den ders alıp onun bütün bildiklerini öğrenmekti. O akşam Bay Wopus'un büyük teyzesinin okuluna gittiğim zaman da bu parlak buluşun peşini bırakmayarak Biddy'ye sokuldum. Özel bir nedenden ötürü ilerleyip yükselmek istediğimi, bütün bildiğini bana öğretirse çok sevinip kendisine minnet besleyeceğimi bildirdim. Dünyanın en iyiliksever kızı olan Biddy hemencecik elbette diyerek aradan daha 5 dakika geçmeden verdiği sözü yerine getirmeye çalıştı. Bay Wopus'un büyük teyzesinin okulunda uyguladığı öğrenim yöntemini şöylece özetleyebilirim. Hoca hanım uyuklarken öğrenciler elma yiyip birbirlerinin sırtlarından aşağı saman çöpü sokarak oyalanırlardı. Derken hoca hanım kendini toparlar, kayın dalından yontulma değneğini kaptığı gibi sarsak adımlarla kimseyi ayırt etmeksizin öğrencilerin üzerine yürürdü. Bu saldırıyı her türden alaylı söz ve işaretlerle savdıktan sonra öğrenciler sıraya dizilir. Parçalanmış bir kitabı arı vızıltısı gibi bir sesle sözüm onu okuyarak elden ele geçirmeye başlarlardı. Kitabın içinde bir alfabe, biraz aritmetikle bir çarpım cetveli, birkaç satırda yazım kuralı vardı. Bir zamanlar varmışmış daha doğrusu. Bu kitap elden ele geçmeye başlar başlamaz hoca hanım ya uykusuzluğun ya da romatizma ağrılarının yarattığı bir komaya girerdi. O zaman öğrenciler de kendi aralarında bir çeşit kundura yarışması başlatırlardı ki bunun amacı kim kimin ayağına daha hızlı basabilecek sorunu çözümlemekti. Derken Biddy öğrencilerin arasına atılıp 3 tane yazıları silinmiş incil dağıtarak bu zeka yarışmasına son verirdi. Ne idüğü belirsiz bir nesnenin ucundan beceriksizce kopartılmışa benzeyen bu eğri bürü kitapların yazısı kadar okunaksız olanını şimdiye dek gördüğüm en tarihi, en müzeli kitaplarda bile bulamadım. Üstelik sayfalar küf lekeleriyle dolu oldukları gibi aralarında ezilmiş çeşitli börtü böcek örneklerini de sergilerlerdi. Dersin bu bölümüne Biddy'nin hayta öğrencilerle teker teker yaptığı dövüşmeler renk ve canlılık katardı. Dövüşler sona erdiği zaman Biddy bir sayfanın numarasını verirdi, biz de bu sayfayı okuyabildiğimiz ya da okuyamadığımız kadar okurduk. Hep bir ağızdan berbat bir koro. Önce Biddy tiz, tek düze bir sesle okur, arkasından da biz onun okuduklarını yinelerdik. Bu korkunç şamata belirli bir süreden sonra Bay Wopus'un büyük teyzesini kendiliğinden uyandırırdı. Hoca hanım sendeleyerek rastgele bir çocuğun üstüne yürür, onu kulaklarını çekerdi. Bu o akşamki dersin sona erdiğini belirttiğinden bizler kültürel zafer çığlıkları atarak dışarı fırlardık. Haklısını söylemek gerekirse öğrencilerin kara tahta ya da bulunduğu zaman mürekkeple oynamalarını yasaklayan bir kural yoktu. Gel gelelim bu tür çalışmaları yürütebilmek özellikle kışın çok güçtü. Çünkü dersleri yaptığımız, aynı zamanda hoca hanımın hem oturmak hem de yatmak için kullandığı küçük oda bir tek keyifsiz, isli, daldırma mumun örgün ışığıyla aydınlanırdı. Bu koşullar altında yontulabilmek çok zaman alacakmış gibi geliyordu bana. Gene de elimden geleni yapmaya kararlıydım. Biddy ise aramızdaki anlaşmayı hemen o akşam uygulamaya başladı. Bana fiyat kataloğundan nemli şeker konusunda biraz bilgi aktardı. Evde defterime çekeyim diye de eski İngiliz yazısına göre yazılmış büyük bir D harfi verdi. Oysa Biddy ne olduğunu söylemezden önce ben bunu ayakkabı tokası yapmak için çizilmiş bir taslak sanmıştım. Bizim köyün de bir meyhanesi vardı elbet. Joe da piposunu arada bir meyhanede tüttürmeyi doğallıkla severdi. O akşam ablam okul dönüşü 3 şen kayıkçıları uğrayıp Joe'yu eve getirmemi yoksa bana göstereceğini iyice sıkılamıştı. Bu yüzden ben de okul dönüşü 3 şen kayıkçıların yolunu tuttum. Şen kayıkçılarda bir içki tezgahı vardı. Kapı yanındaki duvarda da tepeşirle yazılı uzunlukları insana kaygı verici hesap cetvelleri. Bu hesaplar hiç ödenmez gibi gelirdi bana. Cetveller kendimi bildim bileli bu duvardaydı. Yıllar boyunca benden çok boyatmışlardı. Ne var ki bizim oralarda tebeşir boldu. Belki de cetveller bundan yararlanabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. Cumartesi akşamı olduğu için meyhanecinin bu hesapları biraz somurtarak gözetlediğini gördüm. Ne var ki benim işim onunla değil Joe ile olduğundan bir iyi geceler diyerek sofanın dibindeki odaya geçtim. Buradaki mutfak ocağında gürül gürül parıltılı bir ateş yanıyor. Joe da yanında Bay Wuppus ve bir yabancı ile birlikte çubuğunu tüttürüyordu. Joe her zamanki gibi ''Merhaba pipçiğim, iki gözüm'' diyerek beni karşıladı. O bunu der demez yabancı adam başını çevirip bana baktı. O zamana kadar hiç görmediğim biraz sinsi duruşlu bir adamdı. Boynu sakat olsa gerek ki başı iyice yana dönük, bir gözü de görünmeyen bir tüfekle nişan alıcısına yarı kapalıydı. Onun da ağzında bir çubuk vardı. Bunu çekti, ağzındaki bütün dumanı gözlerini benden hiç ayırmaksızın üfledi, başını eğerek beni selamladı. Bunun üzerine ben de onu selamladım. Yabancı gene başını eğdi, oturayım diye yanında yer açtı. Ama ben meyhaneye gittiğimde Joe'nun yanına oturmaya alışık olduğumdan yok sağ olun efendim diyerek Joe'nun karşı kanepede benim için açmış olduğu yere oturdum. Yabancı adam Joe'dan yana bir göz attı. Onun dikkatinin başka yerde olduğunu görünce bana gene baş sağladı. Sonra çok tuhafıma giden bir biçimde şöyle bir bacağını ovuşturdu. Joe'ya dönerek yanılmıyorsam demirci ustası olduğunu söylüyordun dedi. Joe ya öyle diyordum dedi. Ne içersin bay? Adını bağışlamadın da. Joe bu kez adını bağışlayınca yabancı ona ne içersiniz Bay Gargery diye sordu. İçkiler benden. Birer kadeh daha yuvarlayıp öyle kalkalım. Doğruyu istersen dedi Joe. Kendimden başka kimsenin hesabına içki içmek huyum yoktur da benim. Huyun olmayı versin varsın. Ayda yılda bir hem de bir cumartesi gecesi ne çıkar? Hadi hadi Bay Gargery söyle ne içiyorsun? Oyun bozanlık etmeyelim dedi Joe. Rom olsun. Rom diye yabancı onun sözünü yineledi. Acaba öteki bayda bir dilekte bulunurlar mı? Bay Wuppus Rom dedi. Yabancı meyhaneciyi çağırarak 3 Rom diye buyurdu. Hepimize birer bardak lütfen. Joe Bay Wuppus'u tanıtmak amacıyla şu öteki bay dediniz ya dedi. Bir ver yansın edip konuşmaya başlasa bayılırsınız. Kilisemizin yazmanıdır kendisi. Yabancı, aha dedi çabucacık o kısık gözünü bana dikerek, bataklıkların tam kıyısındaki şu ıssız kilise mi? Hani çevresi mezarlıklı? Ta kendisi dedi Joe.